Ayrım 93.
Sayfa 673. Bu programda ileri sürülen bazı iddialar üzerinde durmak istiyorum. Ahmet Kabaklı İstiklal Mahkemelerine ayrım gözetmeksizin toptan suçluyor ve diyor ki, İstiklal Mahkemeleri Ankara ile mütemadi irtibat halinde karar veriyorlardı. Yani bu bir muhakeme değil, komedi yani. Mete Tunçay da aynı toptancı yaklaşımda şöyle diyor. Bunlar denetimsiz bir siyasi iktidarın, daha doğrusu o iktidarı elinde bulunduran bir kişinin ve onun yakın mahiyetinin maşaları olarak çalışmışlardır. İki dönemde 16 mahkeme kurulmuş ve 66.630 sanık muhakeme edilmiştir. Her biri için Ankara ile irtibat kurup talimat mı alıyorlardı? Böyle bir şey hayal bile edilemez. Birinci meclisin denetiminden daha sıkı denetim olur mu? Hiç oldu mu? Açıkça belirtmiyorlar ama sadece ikinci dönem İstiklal Mahkemelerini kastediyorlar galiba. Ama ikinci dönemdeki toplam sanık sayısı da 7.446'dır. Dipnot, suç nitelikleri ve cezaların suçun niteliğine göre dağılımı için Ergün Aybar, sayfa 250, 348, 349, 474. O halde 7.446 sanık için mütemadiyen Ankara ile yazışarak talimat almışlar, maşalık mı yapmışlar bunlar? Pratik olarak mümkün müdür bu? Ya sayı saymasını bilmiyor ya dayak yememiş diye bir söz vardır. Bu da o hesap. Anlaşılan sadece bazı davalardan söz etmek istiyorlar. O zaman sadece o davaları işaret etmeleri gerekmez miydi? Tartışılır, belki kendilerine hak da verilir. Neden genelleme yapıyorlar ki? İkinci iddia Abdurrahman Dilipak'tan. İstiklal mahkemelerinde öldürülen insan sayısı istiklal mücadelesinde kaybettiğimiz candan 10 kat daha fazladır. Belge, kanıt, kaynak. Yok tabi. At gitsin, Mevla rast getire. Dipnot. Bu masalcıların ve bu masallara hiç ses çıkarmayan ya da denetlemeden benimseyenlerin İstanbul Kanatlarımın Altında adlı fantastik filmi tarih yanlışları olduğunu ileri sürerek nasıl suçladıklarını hatırlıyor musunuz? O ne perhiz, bu ne lanana turşusu? Zaten her seferinde Dilipak verdiği sayıyı da değiştiriyor. 1996 Kasım ayında Kanal 6'da Hulki Cevizoğlu'nun Ceviz Kabuğu programında da İstiklal Mahkemeleri konusu ele alınmış. Abdurrahman Dilipak ile Profesör Doktor Ergün Aybars tartışmışlar. Bu tartışmadan bir bölüm. Ergün Aybars, siz İstiklal Mahkemeleri kararıyla 120 bin kişinin asıldığını yazdınız. Bunu nereden çıkardınız? Abdurrahman Dilipak, toplumun kuşkusuna rivayetlere dayanarak yazdım. Dipnot, bu diyaloğu Hasan Pulur'un 19 Şubat 1997'de yayımlanan Olaylar ve İnsanlar Milliyet yazısından aktardım. Yani uydurduğunu açıkça itiraf ediyor. Dipnot, bazı gazete ve dergilere şöyle bir göz atan, hiçbir dayanağı olmadığı masalcısı tarafından da itiraf edilen bu masallara inanan ne kadar çok insan olduğunu görür. Şimdi sıra gizli kalmış bir gerçeğe geldi. Bu gerçeği de Abdurrahman Dilipak açığa çıkarıyor. Elindeki kitabı göstererek diyor ki, İstiklal Mahkemeleri devletin basını kullanmak için kullandığı bir yöntemdir. Bakın elimde Falih Rıfkı'nın, ki rejimin icazetli yazarlarındandır, 1933 tarihli, 1917-1933 tarihleri arasında yazdığı makalelerden oluşan Eski Saat isimli bir kitabı var. Her sayfası sansürle dolu ve bu kitap sansürlü olarak yayımlanmış, yani satır aralarına kadar sansür olduğu gibi yazılmış. Aradan cümle çıkarılmış, sayfayı gösteriyor. Bu sayfada iki tane sansür, her taraf sansürlerle dolu. İşte durum buydu. Gördünüz mü? İstiklal mahkemelerinin ve Cumhuriyet rejiminin baskısını ve sansürcülüğünü. Fali Rıfkı Atay'ın 1933'te yayımlanmış olan kitabına bile sansür uygulanmış. Evet, Dilipak böyle diyor ve kanıt olarak kitabın bazı sayfalarını gösteriyor. Kısacası izleyicileri kandırıyor. Çünkü gerçek söylediği gibi değil. Eski Saat Falih Rıfkı'nın 1917'den 1933'e kadar çeşitli gazetelerde yayımlanmış makalelerinden derlenmiş bir kitaptır. Akba Kitabevi tarafından 1933'te yayımlanmıştır. Dilipak'ın iddia ettiği gibi her sayfasında sansür yok. Kitabın 1.68. sayfalarında mütareke öncesi yazıları yer alıyor. Bunlar sansürsüz. 69. sayfadan sonra mütareke dönemi yazıları başlamaktadır. 227. sayfaya, yani 1922 Eylül'üne, yani zafere kadarki döneme ilişkin olan bu makaleler İstanbul'da Akşam Gazetesi'de yayımlanmış yazılardır ve sansürlüdür. Bu yüzden bazı cümleleri çıkarılmış ve gazetede de öyle yayımlanmış. 228. sayfadan 623. sayfaya kadar 27 Eylül 1922-1933 arasındaki dönemde yayımlanmış olan yazılar var. Bunlar sansürsüzdür. Dilipak'ın gösterdiği sansürlü sayfaların ne Ankara hükümeti ile ilgisi var ne de Cumhuriyet rejimiyle. Bunlar İstanbul hükümeti ile işgal kuvvetlerinin zafere kadar uyguladıkları sansürden dolayı budanmış olan ve budanmış haliyle İstanbul'daki Akşam gazetesinde yayımlanmış yazılardır. Dipnot. O dönemle ilgili gazete yazılarından derlenmiş bütün kitaplarda sansürce çıkarılmış kelimeler ve cümleler yüzünden boşluklarla dolu yazılar yer almaktadır. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ergenekon sayfa 8, 59, 60, 63, 73, 76, 82, 91, 93, 94, 95, 112, 117, 120, 128, 148, 160, 177, 180, 184, 188, 201, 202, 216, 221, Remzi Yayınları İstanbul 1964. Yakup Kadri o döneme ait başka bir yazısı dolayısıyla diyor ki, asıl müsbetlerimi buldurmak imkanı olmadığı için boşlukları olduğu gibi bırakmak mecburiyetinde kalıyorum. Vatan Yolunda sayfa 112 14. dipnot. Dilipak'ın mütareke döneminin vatansever İstanbul gazetelerinden birine bile göz atmadığı anlaşılıyor. 60 olsa bu boşlukları görürdü. Dilipak aynı yutturmacaya 7 Kasım 1996'da Kanal 6'da yayımlanan Ceviz Kabuğu programında da başvurur. Ama bu defa yalnız değil, karşısında Profesör Doktor Ergün Aybars vardır. Aybars'ın yazının tarihini sorması üzerine gerçek açığa çıkıyor. Bu güzel programı kaçırmışım. Hasan Polur'un 19 Şubat 1997 günlü yazısından öğrendim. Böyle bir çamı herkes deviremez. Geçmiş olsun. Her hareket ve rejim varlığını koruyacak hukuki düzenlemeler yapar. Bu istisnası olmayan bir genel olgudur. İstiklal mahkemeleri de ihtilal ve cumhuriyetin sadece ilk 4 yılında çalıştırılmış rejim mahkemeleridir. Onlar da olağan mahkemeler gibi elbette hata yapmışlardır. Bazı kararları her zaman tartışılabilir. Bir yararı olacaksa tartışmaya da devam edelim. Ama istiklal mahkemelerinin varlığı bugünün anlayışı ve değer ölçüleri ya da soyut hukuk mantığı ya da siyaset gereği ya da ön yargı ya da cahil cesaretiyle değerlendirilemez. Değerlendirmeye kalkanların düştükleri durumu görüyorsunuz. Milli mücadele o tarihteki adliye sistemi ve hukuk anlayışıyla yürütülebilir miydi ve yeni rejim kendini korumasa mıydı? Dipnot, İstiklal mahkemelerin hangi şartlar içinde neden ve nasıl kurulduklarını, nasıl çalıştıklarını merak eden ve öğrenmek isteyen gençlere Ergün Aybars'ın İstiklal Mahkemeleri adlı araştırmasını okumalarını salık veririm. 4.4 Sonuç. Türk ihtilali hiç şüphesiz dünyadaki en az kanlı ihtilaldir. Fransız, Rus, Çin ve İran ihtilalleri ve bazı ülkelerdeki iktidar savaşları ve temizlik hareketleri karşılaştırılırsa, Türk ihtilalinin kansız olduğu bile söylenebilir. Zemin hazırdı çünkü. Halkın çok büyük çoğunluğu Cumhuriyet rejimini benimsemiş ya da yeni rejime karşı çıkmamıştır. Tepki gösterenlerin sayısı ise çok sınırlıdır. Bundan dolayı idam edilenlerin sayısını daha önce vermiştim. Hiçbir idam da gizlenmemiş, hepsi meydanlarda infaz edilmiştir. Zaten istenseydi bile gizlenemezdi. Mesela Nazi Almanyası'ndaki ve Sovyetler Birliği'ndeki kıyımlar ya daha yapıldığı zaman duyulup yazılmış ya da Nazizmin yıkılmasından ve Stalin'in ölümünden kısa bir zaman sonra bütünüyle ortaya çıkarılmıştır. Dünyanın merakla izlediği yeni Türkiye'de iddia edildiği gibi kıyım ve terör olsa dünya basını bunu yazmaz mıydı? Tek satır bile yok. Ne toplama kampları kurulmuş, ne toplu kıyım yapılmıştır. Ne devrim muhafızları vardı, ne de terör. Şeyh Said isyanını sadece bazı çevreler bütünüyle dini bir tepki diye değerlendiriyorlar. Belki başlangıçta bazı dini kaygı ve telkinlerin etkisi olmuştur. Ama olay başka yönde gelişir ve isyanın ayrılıkçı karakteri ağırlık kazanır. Yeni rejimin çeşitli uygulamaları eleştirilebilir, eleştiriliyor da. Ama kendini kabul ettirmek ve korumak için kıyıma yöneldiğini, terör estirdiğini iddia etmek insafla da gerçekle de bağdaşmıyor. Yeni rejimin ne kadar yumuşak davrandığı şundan da bellidir ki, yakın tarihimiz değerlendirilirken bir kısım yaşlı başlı bazı yazarlar bile yeni bir rejime geçilmiş olduğunu, istiklal mahkemelerinin ihtilal ve rejim mahkemeleri olduğunu hiç hatırlamıyorlar. On binler, yüz binler öldürülmüş, hapse atılmış, sürülmüş, ezilmiş olsaydı bu dehşeti kim unutabilirdi? Ama türlü masallar anlatılıyor, biri ötekini tutmaz sayılar ileri sürülüyor. Genel, bulanık, dayanaksız, kanıtsız iddialarda ve suçlamalarda bulunuyorlar. Sık sık hatırlattıkları filmini de yapmaya kalkıştıkları bir örnek var. İskilipli Atıf Hoca. Dipnot. Bu programda bu filmden bazı parçalar da gösterildi. Atıf Hoca rolünü Haluk Kurdoğlu oynuyordu. Bize nasıl kıydılar düzeyinde bir film olduğu anlaşılıyor. Haksız yere idam edildiği iddia ediliyor. Diyorum ki öyledir. Eğer öyleyse sorumlular adına özür dilerim. Buna karşılık İstanbul'un Tahriki ya da Dürrizade fetvası yüzünden öldürülen Ali Kemali Hoca, Yarbay Mahmut Bey, Akbaş Kahramanı Hamdi Bey ve öteki vatandaşlar, yöneticiler, komutanlar, subaylar, erler, yani vatanını sevmekten ve düşmana karşı koymaktan başka kusur olmayan binlerce insan var. Ama kimse artık bu yaraları kaşımıyor, büyütmüyor, ısıtıp ısıtıp kamuoyunun önüne sürmüyor, sömürü vasıtası yapmıyor. Bunları tartışma dönemi açılırsa yine o alacakaranlık günlere dönmez miyiz? Yakın tarihi dürüstçe tartışmak başka şey, olayları abarta abarta, saptıra çarpıta, kanatıncaya kadar yara kaşımak başka bir şeydir. Dipnot: bazı sağcılar ve Mehmet Altan İzmir suikastının düzmece olduğunu ileri sürüyorlar. Belli ki bu olayı hiç incelememişler. Ön yargılarının etkisinde ve politikalarının doğrultusunda yürüyorlar. Mesela Hasan Hüseyin Ceylan, Ziya Hurşit'in haksız yere asıldığını iddia ediyor. Büyük Oyun, sayfa 176. Oysa Ziya Hurşit suçunu mahkeme ve dinleyiciler önünde pervasızca ve açıkça itiraf etmiş, ağabeyisi Faik Günday da 25 Kasım 1956'da Dünya Gazetesi'nde bu itirafı doğrulayan bilgiler vermiştir. Meraklara şu kitapları okumalarını tavsiye ederim. Uğur Mumcu, Gazi Paşa'ya suikast. A. Nihat Erman, İzmir suikasti ve İstiklal Mahkemeleri. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, sayfa 423-455. Fethi Kandemir, Atatürk'e 11 suikast, sayfa 33-48. Ayrıca İzmir Ahenk Gazetesi, 26 Haziran 1926. Ziya Hurşit'in duruşması ve itirafı ile ilgili ayrıntılar. 5. İngiltere-Yunanistan ilişkileri hakkındaki belgeler ve notlar. Lloyd George'un Yunan dostluğu çıkar dışı romantik bir yaklaşım değildir. Yunanistan'ı şöyle değerlendirmektedir: Yunanlar Doğu Akdeniz'de geleceğin ulusudur. Büyük Yunanistan İngiliz İmparatorluğu için değeri biçilmez bir kazanç olacaktır. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları onlarındır. Bunlar Süveyş kanalı yolu ile bizim Hindistan, Avustralya ve uzak doğuya giden ulaştırma yollarımız üzerinde bulunan doğal denizaltı üsleridir. Eğer onlara ulusal yayılışları devrinde sağlam bir dostluk gösterirsek, imparatorluğumuzun birliğini sağlayan büyük yolun başlıca koruyucularından biri olurlar. Churchill'den aktaran H. Bayur, Hayatı ve Eseri, sayfa 314. Dipnot: Arnold J. Toynbee şöyle yazıyor: İngiltere hükümeti kararlaştırılacak barış koşullarını kabul ettirebilmek için gerek Li kuvveti doğuda bulundurma olanağından yoksundur. Yunanistan askeri birlik sağlayabilir ve İngiltere'nin deniz desteği ve diplomatik yardımıyla barış koşulları Yunan isteklerinde kapsadığı takdirde Yunanistan bunu sevinçle yapacaktır. Eğer Türkiye Yunanistan'ın kara kuvvetiyle egemen olunabilirse Yunanistan'a da deniz gücüyle egemen olunabilir. Böylece İngiltere orta ve yakın doğudaki savaş amaçlarını İngiliz can ve parası harcamaksızın da gerçekleştirebilir. Aktaran Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, 1. Cilt, sayfa 164. Lloyd George'un yukarıki sözlerini bu dönemdeki genel İngiliz politikasını değerlendirmek için iyi bir anahtar olduğunu sanıyorum. Gerektikçe İngiliz tutumunu belirten çeşitli belgeler bilginize sunulmuştu. Aşağıda binlercesi arasından seçilmiş genel durumu, emperyalizmin iç yüzünü, İngiliz politikasını ve İngiliz hükümetinin kimlerden yana olduğunu, müttefikler arası entrikaları, tarafsızlık masalını, Lord Curzon'un ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın tutumunu, İngiliz askeri çevrelerinin görüşlerini, Yunan yayılmacılığını ve abartıcılığını, İngilizlerin değerlendirme yanlışlarını, İstanbul yönetiminin anlayışını ve benzerlerini gösteren bir kısım yeni belgeler ve belgelere dayalı bilgiler bulacaksınız. Belge ve bilgiler tarih sırasına göre yorumsuz ve özet olarak aktarılmıştır. Belgelerin künyeleri ve ayrıntıları alıntının yapıldığı kaynaklarda bulunmaktadır. 9 Kasım 1918, Dışişleri Bakanı Balfour'dan Yüksek Komiser Amiral Kaltorp'a: Türkler mütareke koşullarının kendi lehlerinde olduğu iddiasında bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenimin yaratılmasına fırsat vermemeliyiz. Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın Türklerin kesinlikle yenilgiye uğratıldığını anlamaları gerekmektedir. S.R. Sonyel, Dış Politika, 1. Cilt, sayfa 10. Kasım 1918, İngilizler Musul'u işgal ettikleri andan itibaren Kürt milliyetçiliğini teşvike koyulmuşlardır. Arnold J. Toynbee, Türkiye, sayfa 296. 12 Kasım 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'in Güney Anadolu'nun Fransızlarca işgaline ilişkin yazısına İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan D. Kingston'ın düştüğü not: Fransızların Anadolu'ya sızma çabalarını teşvik etmeliyiz. T. Baytok, sayfa 25. 22 Kasım 1918, General Wilson'dan Osmanlı Harbiye Nezaretine: İngiltere hükümetinin yeniden savaşa girmekte tereddüt ve mütarekenamenin herhangi bir şartının münakaşa ve mugalataya bırakılmasını kabul etmeyeceği. Yeşke, Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri, sayfa 32. 5 Aralık 1918, İstanbul Yüksek Komiser Vekili Tom Haller'dan G. Kitson'a, İstanbul'un Türkler tarafından yönetilmesine son vermek için şimdiki koşullardan yararlanılmazsa çok yazık olacak. S.R. Sonya, Dış Politika 1. sayfa 11. 16 Ocak 1919, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü. Mütarekenin uygulanmasını sağlama sorumluluğu tek başına İngiltere Krallık Hükümeti'ne ait olacaktır. Bu maksatla gerekli görülecek böyle bir askeri harekatın yürütülmesine İngiltere müttefiklerine sormaksızın her zaman yetkilidir. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1. sayfa 100. 8 Haziran 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. Yunanlılar İzmir'i bir mezba haline getirdiler. E. Ulubelen, sayfa 193. 22 Haziran 1919, Yüksek Komiserlik Baş Tercümanı ve Danışmanı A. Ryan'ın muhtırası. Mutaassıp vatanseverlere karşı yumuşamaması için Ali Kemal'i ikna ettim. Yeşke, İngiliz belgeleri, sayfa 131. 25 Haziran 1919, ABD Başkanı Wilson'ın açıklaması. Türkler Avrupa'da çok uzun zaman kaldılar ve oradan tamamen temizlenmelidirler. E. Ulubelen, sayfa 191. 28 Haziran 1919, Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'den Sir R. Graham'a özel mektup. Çanakkale Savaşı'nda bir hayli şöhret yapan Mustafa Kemal, Sadrazam tarafından Samsun'a müfettiş olarak gönderildi. Sadrazamın niyeti kötü değildi ama Mustafa Kemal Samsun'a gittiğinden beri milliyetçi hareketlere girişti. Sadrazam onu geri çağıracağını söz verdi. E. Ulubelen, sayfa 192. 24 Temmuz 1919, Yüksek Komiserler Kaltorp ve Defrance, Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in tutuklanmalarını talep ederler. Yeşke, İngiliz belgeleri, sayfa 138. İstanbul hükümeti 29 Temmuz'a tutuklanmalar için emir verir. Sayfa 138. Dipnot, Yüksek Komiser Kaltorp daha önce de Mustafa Kemal'in kanun dışı sayıldığının, Doğu vilayetlerinin bütün asker ve sivil memurlarına tebliğ edilmesini yazıyla istemiş ve şu cümleyi eklemiştir. Yazdığınız talimat tarafımdan görülecektir. Yeşke, İngiliz belgeleri, sayfa 136. 18 Ağustos 1919, Lloyd George'un avam kamerasına yaptığı konuşmadan. İngiliz İmparatorluğu'nun geleceği Türkiye konusunda varılacak çözüme bağlıdır. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 63. 18 Ağustos 1919, Lord Curzon'dan Amiral Webb'e. Sultanın selametinin emniyete alınması. Yeşke, İngiliz belgeleri, sayfa 140. 20 Ağustos 1919, Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb'den Lord Curzon'a. Damat Ferit iktidarına elden gelen yardım yapılıyor. S.R. Sonya, Dış Politika 1. sayfa 116-117. 17 Eylül 1919, General Milne'den Savaş Bakanlığı'na. Milli hareket açıktan açığa müttefiklere karşı yapılmamakta ise de gizliden gizliye müttefikler aleyhine çalışıldığına eminim. Yeşke, İngiliz belgeleri, sayfa 145. 17 Eylül 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. Sadrazam Damat Ferit, milliyetçilere karşı asker göndermeyi teklif etti. Fakat bu akıllıca bir hareket olmaz. En azından bir iç harp başlar. Ve daha fenası bu gruplar Mustafa Kemal ile birleşebilir. E. Ulubelen, sayfa 198. 17 Eylül 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. Anadolu Demiryolu'nu elimizde bulundurarak milli akımın Aydın ve diğer ilçelerdeki hareketlerle birleşmesini büyük ölçüde engelliyoruz. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 142. 30 Eylül 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. Mustafa Kemal'in etkisi gittikçe yayılıyor. Sultan İngiliz otoritelerinden kuvvet kullanarak milliyetçileri durdurmalarını istedi. E. Ulubelen, sayfa 201. 9 Ekim 1919, İngiliz Dışişleri Bakanlığı. Mustafa Kemal ve Türk milliyetçileri ile bir anlaşmaya varılmasını destekleyen görüşleri şu gerekçeyle paylaşmaz. Bu Türkiye ile imzalanacak barış anlaşmasını hiçe saymak anlamına gelecektir. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 163. 11 Kasım 1919, Yüksek Komiser Amiral de Robeck'ten Lord Curzon'a. Şimdi her tarafta milliyetçi adı altında çeteler türedi. Mustafa Kemal ve adamları bütün yabancıların ve özellikle İngilizlerin gitmelerini istiyor. E. Ulubelen, sayfa 205. 28 Kasım 1919, Mr. Kitson'dan E. Crowe'a. Kürtlere her ne kadar inanmazsak da onları kullanmamız çıkarımız gereğidir. E. Ulubelen, sayfa 206. 25 Aralık 1919, Yüksek Komiserlik Danışmanı Sir Harry Luke'un raporu. Türkiye'yi ağır bir barışı kabule zorlamak istersek dövüşmeye mecbur kalacağız. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 149. 25 Aralık 1919. Yüksek Komiserlik Baştercümanı ve Danışmanı A. Ryan'ın muhtırası. Biz gerçek ideali diniymiş gibi davranacak menfaatçi bir grubu idareci olarak takdime çalışacağız. Bizim şimdiki gayemiz bölmek, arkadaş gibi davranıp kazanmak ve sonra hükmetmek olmalıdır. Ömer Kürkçüoğlu, Türk-İngiliz İlişkileri, sayfa 83. 27 Aralık 1919, Amiral de Robert Lord Curzon'a. Anadolu'nun başlıca stratejik noktaların işgalinden ve Kemalist akımın bastırılmasını mümkün kılacak ciddi bir askeri harekattan yana olmakla beraber, bunun gerçekleştirebilmesi için büyük bir askeri güce ihtiyaç olduğunu, yoksa milliyetçilerin tam bir yenilgiye uğratılamayacağını, askeri harekatın çete savaşına dönüşebileceğini bildirir. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 165. 1 Ocak 1920, Lord Curzon'un bir açıklaması. Lloyd George'un 5 Ocak 1918'deki sözleri Türkleri harpten çekmek için söylenmiştir. Harp devam ettiği için bunun bir hükmü kalmamıştır. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 36. Dipnot. Lloyd George'un 5 Ocak 1918 günlü beyanatı, Türkiye'yi başkentinden yani İstanbul'dan veya Anadolu ve Trakya'daki Türk ırkının hakim bulunduğu zengin ve şöhretli topraklarından mahrum kılmak niyetinde değiliz. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 36. Hint Müslüman önderleri Lloyd George'un bu sözünü unutmuyor, bunu her fırsatta hatırlatıyorlardı. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 184. Bu konudaki İngiliz eleştirileri için Kürkçüoğlu, sayfa 142. 4 Ocak 1920, Lord Curzon'un açıklaması. Türkler şimdi feryat ediyorlarsa bu zannımca suni ve geçici bir galeyandan ibaret kalacak ve çok geçmeden sönüp gidecektir. Savaşı 2 yıl uzatan, bize paraca milyonlara, can kaybı bakımından 10 binlere mal olan bir düşmanı yenerek elde ettiğimiz bir fırsatı çürütmemekliğimiz uzak görüşlülük gereğidir. Yeşke, İngiliz Belgeleri sayfa 54. 11 Ocak 1920 Dışişleri Görevlilerinden Vanti Sart'ın muhtırası. Erzurum yeni kurulacak Ermeni Devleti'nin baş şehri olacaktır. E. Ulubelen sayfa 211. 2 Şubat 1920 A. Ryan'ın muhtırası. İyi niyetli Türkler ile uzlaşmazlar arasında bir ayrım gözetmelidir. Ulusal akıma dahil ılımlıların yardımıyla Türkiye'nin geleceğinin müttefiklere bağlı olduğuna inananlardan bir grup meydana getirilerek ulusal akım ikiye bölünmeli. Başında padişahın bulunacağı bu gruba katlanılabilir bir barış önerilmeli. Böyle bir barış Türk bağımsızlığı nazariyesine saygı gösteren formüllere bürünmüş olmalı. İlk adımda padişahın desteği kazanılmalı, müttefiklerin isteklerine göre davranacak bir Türk hükümeti iş başına getirilmeli, bu hükümete yardım edilmeli. S.R. Sonyel, Dış Politika 1. sayfa 166. Yüksek Komiser de Robeck de bu görüşe katılır, sayfa 204. Buna karşılık Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord Harding, Müsteşar Yardımcısı J.A. Tilley, Türklerin İstanbul'dan kovulmalarını ve İstanbul'un işgal edilmesini isterler. Amiral de Robeck'in Türklerle ılımlı bir barış yapılması önerisini Müttefikler Konseyi reddedecektir. Sayfa 205.